Ayrım 41.
Cüzdanı dolu olduğu besbelli diye fısıldadı. Bak dinle benim yavru kediciğim. Bana her şeyi söylemelisin. Şimdi artık korkacak bir şey yok. Böyle konuşurken bir yandan da dükkan dükkan dolaşıyorlar. Domuz kasabına, manav kadına, kebapçıya girip çıkıyorlardı. İşçi kızların siparişleri yağlı kağıtlara sarılmış olduğu halde ellerinde birikmekteydi. Gene de konuşuyorlar, kırıtıyorlar ya da arkalarına dönüp kıkır kıkır gülüyorlardı. Işıldayan gözlerini çapkınca kırpıyorlardı. Bayan Lerat bile düğme fabrikatörünün hala peşlerinden geldiğini görünce kırıtarak genç kız tavırları takınıyordu. Atölyeye dönerlerken hala çok kibar adam diye düşüncesini belirtti. Bari niyeti dürüst olsa. Sonra tam merdivenlerden yukarı çıkarlarken birdenbire aklına gelmiş gibi yaparak "Ha sahi" dedi. Kızlar birbirlerinin kulağına bir şeyler fısıldamışlardı. Neydi o? Hani Sophie'nin o edepsiz sözü vardı ya. Nana hiç nazlanmazdı. Yalnız Bayan Lerat'ın boynuna sarılıp onu iki basamak inmeye zorladı. Çünkü doğrusu ya, o söz merdivende bile yüksek sesle söylenir türden değildi. Sonra bunu halasının kulağına fısıldadı. Bu öylesine edepsiz ve hayasızca bir sözdü ki, hala gözlerini sağa sola devirip sallamakla yetindi. Ama sonunda öğrenmiş, meraktan kurtulmuştu. Çiçekçi kızlar tezgahı kirletmemek için yemeklerini dizlerinin üzerinde yiyorlardı. Yemek yemek kendilerine bir angarya geldiği için lokmaları çabuk çabuk yutuyorlar, yemek saatlerinde sokaktan gelip geçenleri seyretmeyi ya da köşelere çekilip fiskos ederek dertleşmeyi yeğliyorlardı. O günde önce sabahki beyin nereye gizlendiğini öğrenmeye çalıştılar. Ama adam sanki yer yarılmış içine girmişti. Kesinlikle hiçbir yerde görünmüyordu. Bayan Lerat ile Nana hiçbir şey söylemeksizin birbirlerine bakıyorlardı. Saat 1:10 geçmesine karşın işçi kızlar penslerini yeniden ellerine almaya pek istekli görünmüyorlar, nazlanıyorlardı. İşte tam o sırada Leonie dudaklarını badanacıların birbirini çağırmak için yaptıkları gibi pırt diye öttürerek patronun yaklaştığını haber verdi. Hemen sandalyelerine çöktüler, başlarını eğip ellerindeki işe koyuldular. Bayan Titrevil içeri girdi ve hışımlı bir tavırla atölyeyi dolaştı. O günden sonra Bayan Lerat yeğeninin ilk serüveninin iyice tadını çıkardı. Artık onun peşini hiç bırakmıyordu. Sorumluluğunu öne sürerek sabah akşam onu getirip götürüyordu. Bu biraz Nana'nın canını sıkıyordu. Ne var ki pek değerli bir hazine gibi koruma altına alınmak ne de olsa koltuklarını kabartıyordu. Düğme fabrikatörü peşlerindeyken sokakta ikisinin baş başa yaptıkları konuşmalar kızı coşturuyor, daha çok da ona bir an önce baştan çıkma isteği veriyordu. Halası halden anlıyor, bu duyguya yerden göğe kadar hak veriyordu. Hatta düğme fabrikatörü, o yaşlı ve çok kibar bey, onu bayağı duygulandırıyordu. Çünkü sonunda yaşı geçkin, olgun kimselerin sevgisinin kökleri daha derin olurdu. Yalnız hala tetikteydi. Evet, bu adam onun cesedini çiğneyip geçmeden Nana'ya parmağının ucunu bile süremezdi. Bir akşam Bayan Lerat o yaşlı beye yaklaştı ve bu davranışının çok yakışıksız olduğunu dobra dobra söyleyiverdi. Adam ana babalar tarafından terslenmeye alışık, kaşarlanmış, 40 yıllık bir zampara tavrıyla hiçbir yanıt vermeden kadını büyük bir nezaketle selamladı. Doğrusu ya, Bayan Lerat öfkelenmedi. Adamın pek kibar bir davranışı vardı. Sonra artık yeğenine aşk konusunda pratik öğütler veriyor, erkeklerin ahlaksızlıklarına dair anıştırmalarda bulunuyordu. Bu yola saptıkları için köpekler gibi pişman olan kızlar üzerine türlü türlü öyküler anlatıyorlardı. Nana bütün bunları, beyaz yüzünde kötülük, ahlaksızlık pırıltılarıyla ışıldayan gözleriyle dalgın dalgın dinliyordu. Ama bir gün Faubourg Passinier sokağında düğme fabrikatörü yeğenle halının arasına burnunu uzatmak yürekliliğini gösterdi. Söylenmeyecek şeyler fısıldadı. Bunun üzerine Bayan Lerat iyice korktu, kendini bile güvenlik içinde görmediğini söyleyerek işi olduğu gibi kardeşinin üzerine yıktı. İşte o zaman işin rengi büsbütün değişti. Kapyoların evinde adam akıllı gürültü koptu. Önce çinko işçisi Nana'ya bir temiz sopa çekti. Neler duyuyordu böyle? Bu şıllık yaşlı adamlarla mı ilişki kurmuştu? Hele sokakta peşine adam taktığını bir görsün, bak o zaman başına neler gelecekti. Dünyayı başına yıkardı Alimallah, kafasını koparırdı, hiç şakası yoktu ha. Görülmüş şey miydi bu? Sümüklü bir kız parmak kadar boyuyla ailenin namusunu lekelemeye kalkışsına. Olacak şey miydi bu? Ve Capio doğru yoldan ayrılmamasını söyleyerek kızını tartaklıyordu. Çünkü bundan böyle artık ona kendisi gözcülük edecekti. Nana eve döner dönmez Capio onu meyhaneden geçiriyor, gözünün üstüne sessizce gelip oturan türden bir öpücük bulunup bulunmadığını anlamak için dikkatle yüzünü inceliyordu. Bir akşam boynunda gördüğü bir siyah leke yüzünden Nana'yı bir temiz dövdü. Utanmaz şıllık bunun bir emme izi olmadığını söyleme yürekliliğini gösteriyordu. Evet, orası morarmış. Bu sadece bir morartıydı. Bunu şakalaşırken Leoni yapmıştı. Capio morartıyı gösterirdi şimdi ona. Sürtüklük etmesine engel olmak için gerekirse hiç çekinmeden bacaklarını kırardı. Capio başka zamanlarda keyfi yerinde olursa Nana ile alay ediyor, şakalaşıyordu. Eh doğrusu ya, erkekler için güzel bir parçaydı. Ne de hoşlarına giderdi ya, dil balığı gibi yamyasıydı. Üstelik de omuz başlarındaki tuzluk gibi çukurlara yumruğunu soksan girerdi. Nana, işlemediği günahlar, yapmadığı kötülükler için dayak yiyor, babasının iğrenç suçlamalarının açık saçıklığı içinde sürükleniyordu ama sıkıştırılan av hayvanları gibi sinsi ve öfkeli bir uysallık gösteriyordu. Daha mantıklı, daha aklı başında davranan Gervais, "Rahat bırak şu kızı canım," diyordu. "Söyleye söyleye sonunda onda bunları yapma isteği yaratacaksın." Doğrusu ya bu istek onda uyanmıştı bile. Yani Capio babanın dediği gibi alıp başını gitmek ve bu felaketten geçmek için bütün bedeni kaşınıyordu. Babası bunları o kadar kafasına sokuyordu ki dört dörtlük namuslu bir kız bile baştan çıkardı. Hatta Capio o avaz avaz bağırmayla kıza daha bilmediği birçok şeyi öğretti. Onun bunları nasıl olup da bilmediği de şaşılacak şeydi doğrusu. Bunun üzerine Nana yavaş yavaş garip tavırlar edindi. Bir sabah Capio kızının bir kağıdın içinden bir şeyler alıp yüzüne sürdüğünü gördü. Gidip bakınca bunun pudra olduğunu anladı. Nana'nın cildi ipek gibiydi. Aslında bu taze ve körpe cilde pudra sürmek gereksizdi. Kızının anlamsız özentisi Capio'yu çileden çıkardı. Öfkeyle kağıdı Nana'nın yüzüne, adeta yüzünün derisini kazırcasına sürdü. Bir başka günde Nana başındaki eski siyah şapkasını onarmak için eve kırmızı kurdeleler getirdi. Capio hemen kızın üzerine atılıp hışımla bu kurdeleleri nereden bulduğunu sordu. "Bunları sırtüstü yatmak sayesinde kazanmıştı değil mi? Yoksa yan kesiciler panayırından mı satın almıştı? Ya orospuluk etmişti ya da hırsızlık. Belki her ikisini birden yapmıştı." Birkaç kez Capio, kızının elinde ufak tefek süs eşyası, kırmızı akik bir yüzük, ince bir dantelle süslü bir çift kolluk, uygunsuz kadınların göğüsleri arasında koydukları yürek biçimi o kaplama madalyon gibi şeyler gördü. Capio, bunların hepsinin ayaklarının altında ezmek, hepsini un ufak etmek istiyordu. Ama Nana malını şiddetle koruyordu. Bunlar onun malıydı. Kimini kibar hanımlar vermişti, kimi de atölyedeki arkadaşlarıyla değiş tokuş ettiği şeylerdi. İşte bu yürek biçimi madalyonu Abukir sokağında bulmuştu. Babası bu yüreği topuğuyla bir vuruşta ezdiği zaman Nana'nın yüzü bembeyaz kesilmişti. Vücudu kasılmış, dimdik kala kalmıştı. İçinden öyle bir isyan dalgası kabarıyordu ki Capio'nun üzerine atılıp bir yerlerini koparmak istiyordu. Tam 2 yıldır böyle bir yüreğe sahip olmayı düşünüyordu. İşte şimdi de onu elinden alıp eziyorlardı. Nana buna dayanamıyordu işte. Günün birinde kesinlikle bu işe son verecekti. Capio Nana'yı büyük bir baskı altında tutmaya çalışırken tutarsız davranıyor ve işi şakaya, muzipliğe döküyordu. Çoğu zaman haksız davranıyor, bu haksızlıklarda çocuğu çileden çıkarıyordu. Sonunda atölyeye gitmemeye başladı. Titreville atölyesine bir daha ayak basmak istemediğini, çünkü kendisini Agustin'in yanına oturttuklarını söyledi. Agustin'in ağzı o kadar pis kokuyordu ki hiç kuşkusuz ayaklarını yemiş olmalıydı. Bunun üzerine Capio onu Kahire sokağına kendi götürmeye başladı. Ceza olsun diye de gene Agustin'in yanına oturtmasını patrondan özellikle rica etti. Tam 15 gün her sabah Nana'yı atölyenin kapısına kadar götürmek için pasiniyer kapısından aşağı inmek zahmetine katlandı. Kızın atölyeye girdiğine iyice güven getirmek için 5 dakika kaldırımda durup bekliyordu. Bir sabah Nana'yı bıraktıktan sonra bir arkadaşıyla Sendeniz sokağındaki şarapçıya uğrayınca 10 dakika sonra Nana'nın kalçalarını çalkalaya çalkalaya hızla sokaktan geçtiğini gördü. 15 günden beri kız onu aldatıyordu. Titrevil atölyesine girecek yerde 2 kat yukarı çıkıyor, bir merdiven basamağına oturup babasının gitmesini bekliyordu. Bu yüzden Capio ablası Bayer Lerat'ı suçlayıp ona çatmaya kalkışınca kadın onu tersleyip lafını ağzına tıkadı. Erkekler için söylenecek ne varsa hepsini yeğenine söylemişti. Parmak kadar piç kurusu gene de o ahlaksız yaratıklardan hoşlanıyorsa suç kendisinde değildi. Artık bir daha hiçbir şeye karışmayacağına yemin ediyordu. Çünkü onun da kendine göre bir bildiği vardı, değil mi ya? Evet, aile içinde dedikodu bile başlamıştı. Nana'nın önünde bir takım erkeklerle oynaşmasından iğrenç bir zevk duyduğu söyleniyordu. Aslında Capio, Nana'yı baştan çıkaranın başka bir işçi kız olduğunu patrondan öğrenmişti. Elindeki çiçekleri bir yana fırlatarak işi bırakıp fink atmaya giden şu küçük Leon Işıllı'ydı bu. Nana hiç kuşkusuz sadece sokaklarda başıboş aylak aylak dolaşıp şırfıntılık etmekten başka bir kötülük düşünmediği için teli duayla başında limon çiçeklerinden gelin tacıyla pekala kocaya varabilirdi. Ne var ki onu hiçbir yeri yırtılmadan temiz ve sağlam bir halde kısacası kendini bilen kızlar gibi eksiksiz gediksiz bir kocaya vermek istiyorlarsa ellerini son derece çabuk tutmaları gerekiyordu. Nana'nın peşinden ayrılmayan o ihtiyardan, evde herkesin tanıdığı bir adamdan söz edilir gibi konuşuluyordu. Yo, neme lazım, adam pek terbiyeli, hatta biraz da utangaç ve çekingen davranıyordu. Fakat çok inatçı ve sabırlıydı. Uysal ve söz dinler bir köpek gibi kızın 10 adım gerisinden geliyordu. Hatta kimi zaman avluya kadar giriyordu. Bayan Gudrun bir akşam ona ikinci katın sahanlığından aşağı doğru sıvışırken rastlamıştı. Beri yanda Loreley Oaks'lerde eğer yeğenleri olacak o şırfıntı peşine erkekler takıp eve getirmeyi sürdürürse buradan taşınacaklarını söyleyerek gözdağı veriyorlardı. Çünkü artık iş iyice çığırından çıkıyordu. İğrenç bir hal alıyordu. Merdiven erkek doluydu. Her basamakta ortalığı koklayarak bekleyen erkeklere rastlamaktan aşağı inmek olanaksızdı. Boşlar o zavallı adamcağızın haline acıyorlardı. Bu kadar saygıdeğer bir insandı da böyle bir sürtüye nasıl abayı yakmıştı bilinmez ki. Neyse canım, sonunda bir tüccardı. Adamın Villet Bulvarı'ndaki düğme fabrikasını görmüşlerdi. Namuslu bir ev kızına düşmüş olsaydı, onu mutlu edecek, değerini artıracak, yazgısını değiştirebilecek bir erkekti. Yaşlı adam dudağını sarkıtıp solgun yüzü, düzgün kesilmiş çember sakalıyla Nana'nın peşi sıra geçerken bütün mahalle halkı, özellikle Loreley Oaks'lar bile kapıcıların verdiği ayrıntılar sayesinde bu adama büyük bir saygı gösteriyorlardı. İlk bir ay boyunca Nana peşindeki ihtiyarla iyice alay etti. Yaşlı adamın her zaman kızın çevresinde korkuyla çekine çekine dönüp durması görülecek bir şeydi doğrusu. Kalabalıkta hiçbir şey belli etmeden kızın arkadan etekliğini yoklayan kart zamparanın biriydi. Bacakları kibrit çöpü gibiydi. Kafasında hiç saç kalmamıştı. Çenesine doğru yamyaslı inen 4 tanecik tel kalmıştı kala kala. O kadar ki Nana'nın hep onun saçlarını tarayan berberin adresini soracağı gelirdi. Ne tirit herifti, bir de gülünçtü ki. Sonra Nana onu hep peşinde göre göre bu işten sıyrılmaya başladı. Ayrıca bu adamdan için için korkuyordu. Yanına yaklaşsa bağıracaktı belki. Çoğu zaman bir kuyumcu dükkanının önünde duracak olsa birdenbire adamın ense kökünden bitip bir şeyler mırıldandığını işitiyordu. Yaşlı adamın dedikleri de hani hiç yalan değildi. Nana boynunda kadife kurdeleye bağlı bir hacı ya da birer kan damlacıklarını andıran mercan küpeleri olmasını pek istiyordu. Hatta kızcağızın mücevherde falan gözü olmasa bile böyle hırpani kılıkla gezemezdi doğrusu. Kahire sokağındaki çiçekçi atölyelerinden topladığı öteberiyle üstünü başını yenilemekten usanmıştı artık. Hele başındaki o partal şapkayı giymekten gına gelmişti. O zaman çamurlara bata çıka yürüyerek, arabaların sıçrattığı zifoslara bulana bulana, mağaza vitrinlerinin pırıltısıyla gözleri kamaşarak, mide bulantısı veren, açlığa benzer arzularla kıvranır, güzel giyinmek, lokantalarda yemek yemek, tiyatroya gitmek, güzel mobilyalarla sırf kendisine ait bir odaya sahip olmak isterdi. İstekten beti benzi atmış bir haldeyken, Paris sokaklarından yükselen bir sıcağın bacaklarından yukarı doğru çıktığını hisseder, kaldırımlardaki bol itiş kakış ortasında kendisini tartaklayarak gelip geçen bütün bu hazları elde etmek, tatmak için yabanıl bir iştah duyardı. Yaşlı adam kızın tam böyle anlarını kaçırmaz kulağına bir sürü öneri fısıldardı. Ondan korkmasa, erkeği tanımamaktan kaynaklanan öfke ve tiksintiyle onu bu önerileri yüzgere etmeye yönelten bir iç isyan duymasa, yaşlı adamın önerilerini nasıl da canı gönülden kabul edip hemen ellerine sarılacaktı. Kış gelip bastırınca kapyoların evinde yaşam gene dayanılmaz bir hale geldi. Nana her zamanki dayağını yiyordu. Babası döve döve yorulunca bu kez de annesi uslu durmasını öğretmek için onu bir temiz pataklıyordu. Çoğu zaman hep birlikte tepişiyorlardı. Kıza biri vurunca hemen öteki ona sahip çıkıyordu. Öyle ki sonunda üçü birden kırılan çanak çömleğin ortasında yerlerde yuvarlanıyorlardı. Üstelik de çoğu zaman mideleri bomboştu. Asla doyasıya yemek yiyemiyorlardı. Soğuktan geberiyorlardı. Nana kendisine bir kurdele, kol düğmesi gibi güzel bir şey satın alsa, anası babası hemen bunu elinden alıp okutuyorlardı. Nana, aralıksız her akşam yediği dayaktan sonra da yırtık pırtık yatak çarşafının üzerine uzanıp, yorgan niyetine üstüne çektiği ufacık siyah etekliğinin altında zangır zangır titriyordu. Yo, hayır, bu Allah'ın belası yaşam böyle sürüp gidemezdi. Nana'nın burada gebermeye hiçbir iştiyeti yoktu. Babasını çoktan beri defterden silmişti zaten. Bir insan alkolik oldu mu artık baba olmaktan çıkar ve bir hayvan haline girer. İnsan da böyle işe yaramaz pis yaratığı başından def etmekten başka bir şey düşünmez olur. Şimdi annesi de Nana'nın gözünde düşmeye başlamıştı. O da içiyordu. Kolombe babanın meyhanesine görünüşte kocasını aramak için ama gerçekte kendisine içki ısmarlasınlar diye gidiyordu. Bir güzel bir masaya kuruluyor, ilk kez geldiğindeki gibi tiksinmiş tavırlar takınmıyor, kadehleri bir hamlede kafasına dikiyor, saatlerce demleniyor, gözleri yuvalarından uğramış bir halde meyhaneden çıkıyordu. Nana meyhanenin önünden geçerken anasını burnunu kadehe batırmış, erkeklerin küfürlü kavgaları ortasında kendinden geçmiş bir halde masaya çöreklenmiş olarak gördükçe büyük bir öfkeye kapılıyordu. Çünkü gençler başka zevkler yaşadıkları için içkiden anlamazlar. Böyle gecelerde baba sarhoş, ana sarhoş, ağza atacak bir lokma ekmek bulunmayan, leş gibi içki kokan bu Allah'ın belası ev, Nana'nın gözleri önünde doğrusuya çok güzel bir tablo oluşturuyordu. Kısacası köpek bağlasan durmazdı bu evde. Onun için Nana o günlerde başını alıp gitmeyi tasarlıyordu. Ondan sonra anasıyla babası istedikleri kadar dizlerini dövsünlerdi. Bir cumartesi günü Nana eve döndüğü zaman anasıyla babasını pek berbat bir durumda buldu. Capio kendini yatağa atmış horluyordu. Gervais ise iskemleye yığılmış, gözlerini boşluğa dikmiş, dalgın ve kaygı verici bakışlarla kafasını sallayıp duruyordu. Akşam yemeği için kalmış bir parça yahniyi ısıtmayı unutmuştu. Masanın üstünde yanmakta olan bir mum bu inden beter yerde utanç verici yoksulluğu aydınlatmaktaydı. Gervais, sen misin solucan suratlı diye peltek peltek kekeledi. İyi iyi, babam bir temiz hesabına bakacak senin. Nana susuyor, yüzü bembeyaz kesilmiş, öyle durarak buz gibi sobaya, üzerine tabak konulmamış sofraya, bu bir çift sarhoşun sersemliklerinin solgun dehşetini bıraktıkları bu kasvet verici odaya bakıyordu. Şapkasını çıkarmadı. Odanın çevresini şöyle bir dolandı. Sonra dişlerini sıkarak kapıyı yeniden açıp gitti. Annesi başını çevirme gücünü bile bulamadan "Gene mi aşağı iniyorsun?" diye sordu. "Evet, bir şey unuttum. Hemen dönerim. İyi akşamlar, hoşça kalın." Ve bir daha dönmedi. Gidiş o gidiş. Ertesi gün sarhoşluktan ayılan kapyolar, Nana'nın savuşup gitmesinin suçunu birbirlerinin üstüne atarak kavga ettiler. Kız aradan geçen zaman içinde epeyce uzaklaşmış olmalıydı. Serçeleri yakalamak için çocuklara öğüt verildiği gibi, onlar da Nana'nın gerisine bir tutam tuz koyarlarsa belki onu yakalayabilirlerdi. Bu olay da Gervais'i yıkan büyük bir darbe oldu. Çünkü bütün gevşekliğine, bitkinliğine karşın baştan çıkan kızının düşüşü karşısında şimdi artık yalnız kaldığından, hatırını sayacak, çekinecek çocuğu olmadığından kendini büsbütün koyvereceğini, içine saplandığı batağa daha fazla gömüleceğini çok iyi sezinledi. Evet, kızı olacak o soysuz kaltak, onun namusundan arta kalanı da kirli etekliğinin içinde alıp götürmüştü. Ve böylece Gervais tam 3 gün içip zil zurna sarhoş oldu. Şiddetli bir öfke içinde yumruklarını sıkıyor, ağzı kızı olacak orospuya karşı iğrenç sözcüklerle doluyordu. Capio, dış bulvarları karış karış dolaşıp araştırdıktan sonra, gelip geçen bütün sokak kadınlarını burunlarının dibine kadar sokulup iyice süzdükten sonra sakinleşiyor ve yeniden piposunu tüttürüyordu. Yalnız yemek sırasında ara sıra sofradan kalkıyor, kollarını havaya kaldırıp elinde bir bıçak avaz avaz bağırarak namusunun lekelendiğini söylüyor, ardından yeniden oturup çorbasını içiyordu. Kafeslerinin kapısı açık bırakılmış kanaryalar gibi kızların her ay kanatlanıp uçtukları bu evlerde kapyoların başına gelenler hiç kimseyi şaşırtmadı. Ama Lori Leux'lar pek memnundu. Adeta sevinçten etekleri zil çalıyordu. Kızın onlara kötü bir oyun oynayacağını onlar çok önceden söylemişlerdi. Oh olsundu. Olacağı buydu zaten. Bütün çiçekçi kızlar sonunda kötü yola sapıyorlardı. Boşlarla pasyonlarda olağanüstü bir namussuzluk gösterisi yapıp, dürüstlük taslayarak alaycı alaycı gülüyorlardı. Sadece Lantier sinsi sinsi Nana'yı savunuyordu. İlkelerine son derece bağlı bir kişi tavırları takınarak baba evinden kaçan bir genç kızın bütün yasaları çiğnemiş olacağını söylüyor, sonra gözleri parlayarak yumurcağın bu sefareti çekemeyecek kadar güzel olduğunu ekliyordu. Bayan Lori Leux bir gün eş dost toplanıp kahve içtikleri boşların odasında ''Haberiniz yok mu?'' diye haykırdı. ''E öyleyse dinleyin. Gün ışığının bizi aydınlattığı kadar gerçektir ki kızını paytak kendisi satmış. Evet evet kızı satmış. Elimde kanıtları var. Sabah akşam merdivende karşılaştığımız o yaşlı adam daha o zaman avans paralar vermek için yukarı çıkıyormuş meğerse. Kör kör parmağım gözüne hanımcığım. Ya dün ya dün. Küçük hanımla ihtiyarı Ambigu tiyatrosunda gören olmuş. Namusum üzerine söylüyorum. Birlikte yaşıyorlar hanım kızla Kartoloz. İşte görüyorsunuz ya. Bu konuyu tartışarak kahvelerini bitirdiler.